Ayrım 50, sayfa 333. 18. yüzyılda merkeziyetçiliğin zayıflaması. Ayan vilayet. Yeni dönemin en belirgin özelliklerinden biri, merkezi otoritenin zayıflamış olmasının bir sonucu olarak merkeziyetçiliğin zayıflaması, yerel güçlere vergi ve güvenlik işlerinde yetkiler tanınmasıdır. Anadolu'da celalilere karşı gönderilen valiler, adamları ve kapı kulu üyelerinin ücretli sekban askeri besleme zorunluluğu dolayısıyla reayadan aidat toplamaları, yani tekalif-i şakka, yeni dönemin getirdiği ve yaygınlaştırdığı bir yöntemdi. Onların zorbalığı karşısında hükümet, yerel halkın silahlanıp karşı koymasını bile onaylamak zorunda kaldı. 1601'de zorbalara hadlerini bildirmek için Ayan vilayetten serdarlar atandı ve onların yardımıyla köylerde yiğit başılar emrinde halkın örgütlenmesine izin verildi. O zaman ayan şöyle tanımlanmaktaydı. Vilayetten yarar ve namdar ve müstakim ve mütemevvil (parantez içinde paralı) ve halk arasında sözü ve kelimati dinlenür kimesneler. 17. yüzyılda Evliya Çelebi, Rumeli şehirlerinde ayanı üç kategoriye ayırmaktadır. Şehrin nüfuzlu zengin tacirleri, ileri gelen ulema ve kapıkulu garnizonlarının ağları. Örneğin İslimiye'de, İkser Ayan vilayetin ticareti tüfek, kebe ve renkli velenseler işlemek ve satmaktır demektedir. Toplumda ileri gelen ve sözü geçen kişiler, ayan ve eşraf, Orta Doğu devletlerinde orta çağlardan beri halk ile hükümet arasında aracı sayılmışlardır. Anadolu Selçuklularında vergi yazılmasında ve ahali arasında yükümlülüklerin belirlenmesinde bu nüfuzlu kişiler rol oynamaktaydılar. Bu dönemde Anadolu'da ayanın büyük bir bölümünü esnafın ve işçilerin başı olan ahiler meydana getirmekteydi. Osmanlı döneminde de şehirlerde ilk zamandan başlayarak merkezi yönetim, ayan ve esnafı daima halkla yönetim arasında aracı olarak kabul etmiştir. Yalnız Müslümanlar arasında değil, Hristiyanlar arasında da zengin, sözü geçer kişiler ve papazlar, yerel cemaatin hükümet karşısında temsilcileri sayılmışlardır. İşte bu grup, 16. yüzyıldan sonra merkezi otorite ve kontrol zayıfladığı zaman, yeni koşullar altında eyaletlerde gittikçe daha büyük bir önem kazanmış, devlet reayayı ve her türlü vergi kaynaklarını korumak kaygısı ile bunlara düzenin ve güvenliğin korunması, vergi hatta asker toplama işlerinde geniş yetkiler tanımaya başlamış ve sonuçta 18. yüzyılda yerel yönetim büsbütün bunların eline geçmiştir. O zaman her kazada halkın seçtiği ve yerel hükümet otoritesi olarak kadının onayladığı bir ayanın varlığı gerekli sayılmıştır. Eyaletlerde Müslümanlar arasında ayan ve eşrafı, Hristiyanlar arasında knez, kocabaşı ve çorbacılar ile Ortodoks ruhbanı ön plana çıkaran koşulları daha yakından inceleyelim. Önceleri halk zorbalara, eşkıya ve kanun dışı vergi toplayanlara karşı uğraşı veren, yerel, sözü geçer kişilerin himayesini aramaktan başka çare göremiyordu. Öte yandan bu ayan ve eşrafın çoğu, öteden biri halka tarım için veya vergisini ödemesi için borç para verir, tefecilik yapar kimselerdi. Yeni dönemde avariz ve cizye gibi nakdi vergilerin oranı yükselince, halkın bunlara bağlılığı büsbütün kuvvetlendi. Aslında her kazaya toptan belirlenen avariz vergisini halk arasında herkesin durumuna göre dağıtma ve toplama görevi, yerel kadı başkanlığında o kazanın ayan ve eşrafına veriliyordu. Bu pratik bir gerekti. Hükümet böylece ayanın kişiliğinde verginin toplanmasını garanti etmiş oluyordu. Bu işlerde öteden bir hükümet adına düzenleyici rol oynayan kadıların nüfuz ve yetkileri gittikçe yerel ayan elinde toplandı. Zaten yeni dönemde kadıların görev süresi çok kısaltılmıştı. Parantez içinde 2 yıldan daha az. Sekban askeri toplamak için alınan sekban akçası şimdi avariz vergileri arasındaydı ve ayan aracılığı ile toplanırdı. Gelen hükümet memurları ve yerel asker için toplanan aidat ve yerel giderlerin saptanması işi de, kadı başkanlığında toplanan yerel ayan ve eşraf meclisinin görevleri arasındaydı. Parantez içinde eşraf deyimi daha çok din adamı ayan için kullanılır bir deyimdir. Yeni dönemde gittikçe daha geniş bir şekilde uygulanmaya başlayan maktu ve iltizam yöntemleri de, yerel ayan ve eşrafın rolünü arttırmaya yardım etmiştir. Dipnot 1, bu gibi vergiler üzerinde Çey Uluçay, Saruhan'da İşgiyalık ve Halk Hareketleri, Ha İnalcık, Military and Fiscal Transformation, Archivum Ottomanicum 6-283-337. Vergi iltizamı, ayanın nüfuz ve servetinin temel araçlarından biri haline gelmişti. Devlet milli toprakların vergi gelirini öteden beri iltizam yöntemiyle toplardı. Yeni rejimde uzun savaşlar ve mali sıkıntılar sonucunda devlet mültezimlere gittikçe daha geniş yetkiler tanımaya başladı. Hazineye ait gelir kaynakları mukataat, mültezimlere hayat boyunca hatta çocuklarına geçmek üzere ırsi malikane verilmeye başlandı. Bu yolla çıplak mülkiyeti daima devlete ait sayılmakla beraber, miri topraklar gerçekte büyük arazi halinde yerel ayan ve eşraf eline düştü. Dipnot 2, 15. yüzyılda iltizam, parantez içinde mukataa hakkında bakınız Re Anheger, Hain Alcık, Kanunname-i Sultani, Ber Mucibi Örfi Osmani, Ankara 1956, T. Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livası, Hain Alcık, Notes on Ne Beldicianus Translation, De İslam, Band 43-1-2, 1967, sayfa 139-157. 19. yüzyılda Balkanlarda köylü hareketleri, devlet topraklarını ağların elinden alma amacını güdecektir. Bu dönemde yerel knizler, kocabaşı ve çorbacılar, birçok yerde köylünün başına geçmiş, dışarıdaki ihtilalci komitecilerle bir bağlantı halkası oluşturmuşlardır. Yalnız doğrudan doğruya merkezi hazine elindeki toprakların, yani mukataların değil, aynı zamanda paşaların ve beylerin veya şehir ve kasabalarda oturan her çeşit dirlik sahiplerinin gelirleri de iltizam yöntemiyle toplanırdı. Büyük mültezimler iltizamı parçalar halinde daha küçük yerel mültezimlere iltizama verirlerdi. Bunlar ise genellikle yerli ayanlardan idiler. Yeni dönemde genişleyen bir idare yöntemi de hükümetin vergi gelirini garanti etmek üzere valilikleri iltizamla vermesidir. Bu yönteme göre vali her yıl hazineye o vilayetin vergi geliri olarak giderler çıktıktan sonra kararlaştırılmış bir para, parantez içinde bedel ödemeyi garanti etmekteydi. Valiler çoğu zaman bu gelirlerin toplanmasını yerel ayağına iltizama verirlerdi. Birçok ayan, voyvoda veya müteselim adı altında valilerin vekili olarak hizmet eder, gerçekte yönetimi ellerinde bulundururlardı. Kadıların da kendi kaza bölgelerinde yerel mahkemeleri, naipleri iltizamla sattıklarını biliyoruz. Maktu, parantez içinde kesim yöntemine gelince, bu bir bölgenin vergi geliri için yerel topluluğun temsilcileriyle maliye arasında belli, parantez içinde maktu, bir miktar üzerine anlaşmaya varılmasından ibarettir. Bu yöntem vergi gelirini garanti ediyor, aynı zamanda riayayı mültezim veya tahsildarın kötü davranışlarından koruyordu. Hükümet birçok yerlerde riayanın bu yöntem için isteklerini bu gibi kaygılarla onaylamıştır. Eskiden pek seyrek durumlarda ve koşullarda yürürlükte olan bu yöntem gittikçe yayıldı. Rumeli'de özellikle cizye toplanmasında uygulandı. Böylece Ortodoks ruhban, knezler, kocabaşılar, halkın temsilcileri olarak gerek hükümet gerek halk karşısında yerel otorite kazandılar. Zamanla bu yöntem bölgenin idari ve ekonomik özelliğine yol açacaktır. Yunanların kocabaşlılardan kurulu Demogerentos meclisleri doğrudan doğruya maktu sistemiyle ilgilidir. Ayan rejimi gibi maktu sistemi de merkeziyetçiliğin gevşemesini hatta yerel özerkliğe yol açmasını sağlamıştır. Osmanlılar öteden beri önemli şehirlerde padişahın otoritesini yürütmek, şehri ve yerel düzeni korumak üzere Yeniçeri garnizonları, parantez içinde büyük şehirlerde 500-600 kişi yerleştirirlerdi. Yeniçeri gibi kapı kulu süvarileri de ülkeye yayılmış bulundukları için bunların başında her bölgede Kethüda yeri adı verilen bir komutan bulunurdu. Dipnot 3, C. Gandev, Apparition des rapports capitalistes dans l'économie rurale de la Bulgarie du Nord-Ouest au cours du XVIIIe siècle, Etude historique, Sofia 1960, sayfa 207-220. Bunlar oradaki beylerbeyine veya sancakbeyine bağlı değildi. Padişah kulu olarak onların birçok mali, kazai ayrıcalıkları vardı. Kanuni döneminde şehzade ayaklanmalarından sonra Yeniçeri ve Sipahiler özellikle Anadolu şehirlerinde daha çok yayıldılar. Onların ayrıcalıklarını paylaşmak isteyen yerli askeri gruplar aralarına giremedikleri zaman onlara karşı uğraşmaya başladılar. İşte birçok şehirde bu kapı kulu kumandanları yerli ayan ve ulema ile birleşerek o yerde gerçek otoriteyi ellerine geçirdiler. Beylerbeyi ve adamlarına karşı geçerek özerk, serbest yönetimler kurdular ve merkezden kopardıkları ünvan ve ayrıcalıklarla bu özerkliği meşru ve kanuni bir hale getirdiler. Yeniçeriler, Kuzey Afrika vilayetleri, Bağdat gibi uzak eyaletlerde gerçekten bağımsız oligarşik yönetimler bile kurdular. Bosna gibi sınır vilayetlerinde eski zaimler, kapetanlar, ayan ile birleşerek muhtar yönetimler oluşturdular ve bunun için sultanın şehre vermiş olduğu eski vergi bağışıklık belgelerinden yararlandılar. Dipnot 4, 17. yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi yalnız şehirlerde değil, ufak kasabalarda dahi Yeniçeri Serdarı, Yeniçeri Yasakçısı ve Sipahi Ketüdayeri gibi kapı kullarını buldu. Bunlardan bazıları çok nüfuzlu ve zengin idiler. Bosna'daki yerel otoriteler için bakınız A. Sukeska, Die örtlichen Verwaltungsorgane des Osmanischen Reiches bis Ende des 17. Jahrhunderts. Zeitschrift für Balkanologie 1, parantez içinde 1963, sayfa 153-181. M. Hazi Yahic, Die privilegierten Städte Südostforschungen 10, 1961, sayfa 130-158. Aynı zamanda Anadolu ve Rumeli'nin birçok şehrinde Yeniçeri ve Sipahi başbuğları iltizam ve mukatalar satın aldılar veya zorbalıkla kudretli ayan durumuna geldiler. 18. yüzyılda bu gibi bölgelerde onların yerel egemenliği ellerinde tutan gerçek hanedanlar, parantez içinde mesela Batı Anadolu'da Kara Osmanoğulları kurduklarını biliyoruz. Hatta bazıları halka arkalarını alarak Baba Ali'yi paşalık ve vezirlik ünvanları ile valilik vermeye dahi zorladılar. Ayan yalnız vergi toplama, yerel düzen ve güvenliğin sağlanması işlerinde değil, 17. yüzyıldan başlayarak devlet adına bölgelerde asker toplama ve bu askere kumanda etme yetkilerini de aldılar. Böylece onların bazen paşaların kapı kuvvetlerinden daha büyük kuvvetlere sahip olduklarını, padişahın seferlerine bu küçük ordular ile katıldıklarını görmekteyiz. Bundan sonra bu güçlü hanedan kurucuları, parantez içinde Tepedelenli Ali Paşa, Kara Osmanoğulları gibi, yerel temsilcileri ve küçük ayağını kendi kontrolleri altına soktular. Devlete ait belli başlı yetkilerin miras yoluyla babadan oğula geçmesini sağlayarak gerçek feodal beyler durumuna geldiler. Devlet ajanları, hatta valiler, onlarsız ne asker ne vergi toplayacak güce sahiplerdi. 18. yüzyılın ikinci yarısında hanedanların ortaya çıkması, ayan rejiminde son gelişme dönemini imgeler ve feodalleşme böylece tam sonuna ulaşmış sayılabilirdi. 1807'de Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa'nın İstanbul'da Vezir-i Azam sıfatı ile diktatörlüğü döneminde ayan ve hanedanlar doğrudan doğruya imparatorluğa egemen oldular. Dipnot 5 hanedanlar hakkında bakınız Ç. Uluçay, 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da eşkıyalık. Ç. Uluçay, Kara Osmanoğulları. Bosna'daki ırsi büyük ayan aileleri için bakınız H. Kresevliyakoviç, Kapetanye i Kapetani u Bosnije Hersegovini, Sarajevo 1954. Y. Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, Ankara 1977. S. Show, Between Old and New, The Ottoman Empire under Selim III, 1789-1807, Princeton 1971. H. İnalcık, Centralization in the Ottoman Empire, The Middle East in the 18th Century, yayınlayan Naf ve Joven, Londra ve Amsterdam 1977. Kitaba dönüş, padişaha imzalattıkları bir belge, senedi ittifak ile eyaletlerde egemenliklerini hukuki bir temel sağlamaya kalkıştılar. Kitabın sonu 27 Nisan 2010.